köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Program yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyenlerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet, geçen hafta Can Suyu Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemalettin Lafçı'yı konuk etmiştik. Ve bu haftada devam edeceğiz Can Suyu Derneği'ni tanıtmaya. Hoş geldiniz Cemalettin.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, geçen hafta dedik yine konuk etmiştik ve Can Suyu'nu şöyle bir tanımak istemiştik. Vizyonunu, tarihini sormuştuk, öğrenmeye çalışmıştık ama çok daha önemli, çok daha güzel bilgiler almıştık Cemalettin Bey'den. Bu hafta da devam edeceğiz. Türkiye'deki yardımlarını geçen hafta açmıştık.
Evet.
Bu hafta Türkiye'de neler yapıyorsunuz Cemalettin Bey? Bunlara değinelim ve yurt dışındaki yardımlarımıza tekrar dönelim.
Evet, sizlere öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi dinleyenlere de saygılar sunuyorum. Türkiye insanımıza bize yardım eden ve bu yardımların bizi yurt dışında çalışmalara sevk ettiği için ben tekrar hamiyetperver insanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.
Amin.
Şimdi Türkiye'de şöyle bir sistem kurduk biz. Aynı yardımlarımız var.
Hı hı.
Bu yardımları muhtaç olan insanlarımız bizden talep ediyorlar evrak karşılığında.
Evet, ihtiyaç sahibi.
Türkiye'nin her tarafından. Diyelim ki bir kardeşimizin birisi herhangi bir ilimizden bir yardım yatırmış. Bir başkasında ihtiyacı olmuş. Hasta, efendim işte çalışamaz durumda. Sıkıntılı bir duruma düşmüş. O insanımız da bizden yardım talep ediyor. Birisi yatırıyor, birisi yardım talep ediyor. Tabii bu yardım talebenden evrakları alıyoruz biz.
Hı hı.
Biz şimdi ortadayız. Yardım edeni de görmüyoruz, yardım edileni de görmüyoruz. Birisi parayı yatırıyor, birisi de talep ediyor. Yardım komisyonumuz var, yardım komisyonumuzda bu değerlendiriliyor. Onun evrakları, durumuna göre ona bir para çıkarılıyor. İşte en yakın banka şubesine de talimat veriliyor. Kimliğini göstermek suretiyle o insan gidiyor, oradan alıyor, ihtiyacını görüyor. Ve 365 gün, yani 2005'ten beri biz bu yardımı böyle devam ettiriyoruz.
Evet.
Muhtaç olan insanlara bu şekilde ulaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Yardımlarımızın birincisi bu. İkincisi sağlık konusunda şöyle bir çalışmamız oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık.
Hı hı.
Valilerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüklerimiz aracılığıyla orta, lise seviyesindeki okullarımızda ne kadar engelli, yürüme engelli öğrenci varsa bunların tamamına tespit edildiği yaklaşık 1600'dü o yıllarda, yardım yaptığımız yıllarda. Şu anda 2000'i çok aştı. Çünkü devam ediyoruz yardımı. Tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık.
Ne kadar güzel.
Evet. Şu anda ihtiyacı olanlara, işte akülü ihtiyacı olanlara akülü veriyoruz. Hı hı. Onu doktor raporuyla veriliyor. Ama genelde kolları çalışanlara manuel.
Evet.
Sandalye dağıtıyoruz ki vücudu çalışsın. Hı hı. Ayakları çalışmıyorsa vücudu çalışsın diye. Böyle bir çalışmamız var. Görme engelliler için baston dağıtımımız var. Eğitim yardımları yaptık. Mesela bazı okullardan talepte bulunuldu. O çocuklara eğitim yardımında bulunduk. Giyim eşyası gibi yardımlarda bulunuldu. Kurban çalışmalarımız var. Bu hem Türkiye'nin içerisinde hem Afrika'da, Arakan'da, Bengaldeş'te 70-75 ülkeye kadar ulaştırdık bunu. İhtiyaç olan her yere göndermeye çalışıyoruz. Ramazan'da ve diğer günlerde gıda paketleri yardımı. Yani sadece Ramazan'da biz gıda paketi dağıtmıyoruz.
Hı hı.
Muhtaç olan herkese sene içerisinde de sürekli gıda paketleri dağıtıyoruz temsilciliklerimiz aracılığıyla.
Evet.
Böyle bir çalışmamız var. Mesela Türkiye'nin içerisinde bazı bölgelerde depremler oluyor. Van depremi.
Hı hı.
Çok ciddi çalışmalarımız oldu o zaman Van depreminde. Onun dışında başka bölgesel depremler oldu. Onlara yardımlarımız oldu. Bazı yerlerde yangınlar oldu. Mesela Çorum'un Bayat ilçesine bağlı bir köy yandı. Oraya biz adamın ahırı, samanlığı vesaire filan yanmış biz. Tabii onlara yardım ettik. Samsun'un bir Yine ilçesine bağlı bir köyümüzde böyle bir yangın oldu, evler yandı. Oraya yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar böyle yardımlarımızı Türkiye içerisinde devam ettiriyoruz.
Peki öğrenci bursu var mı? Hani eğitim yardımları dediniz.
Var.
Ya da öğrencilerin şimdi barınması.
Biz...
Çünkü öğrenciye önem verdiğinizi biliyorum. Hani insan tabii, yetiştirme.
Tabii. Eğitim çok önemli. Hı-hı. Kendimiz de eğitimci olduğumuz için bu yavrularımızın elinden maddi manevi tutmaya çalışıyoruz. Eğitim yardımları yapıyoruz biz. İlk yıllarda burs verdik ama bursu şöyle oldu. Çok yoğun bir talep oldu.
Evet.
Yani kimseyi de ayırmamak adına bu sefer biz bu işi eğitim yardımı adı altında
olarak, evet.
Tabii yardım ettik. Öğrenci evlerine yardımımız oldu. Gıda yardımları özellikle öğrenci yurtlarına yardım, gıda talebinde bulunuyorlar. Malzeme yardımında bulunduk mesela. Yine açılan yurt var, malzemesini alamıyor.
Evet.
Bunların ranza, yatak vesaire filan gibi. Hatta Doğu illerimizden bazılarında medreselerimiz var. Bu medreselerin tefrişatıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Çünkü onlar da eğitim yapıyorlar. Hı hı. Onlar da bizi bilahare ziyarete geldiler. Derneğimizi yaklaşık 60-70 ilden böyle ziyaretlere geldiler. Onlar da yüz yüze gördük. Önce yardımımızı yaptık.
Evet.
Türkiye'de aklıma gelenler şimdilik bu.
Evet. Gelelim yurt dışına.
Evet,
gelelim
yurt dışına.
Evet, çünkü hakikaten dediğimiz gibi bir noktaya kadar Türkiye'de elhamdülillah gerek insanların ekonomik düzeylerinin biraz daha müreffeh olması, diğer taraftan yine yardım kuruluşlarının bu güzel çalışmalarıyla bir nebze belli bir noktaya geldik ama gerçekten o Afrika gibi ya da birçok ülkede yani değil, hani insanlar bazen şunum yok bunum yok diyor evlerinde, ama oradaki insanlara görebildiğimiz kadarıyla sizin anlattıklarınızdan çok daha hayati öneme sahip olan yardıma muhtaç insanlar var. Onun için oralara geçelim isterseniz.
Evet.
Oradaki çalışmalar. Şimdi yurt dışı deyince genelde hangi bölgelerde?
Şimdi,
yani çünkü dünya genelinde
geçen
her
programda
tarafa...
da evet, geçen programda da söyledim. Ben Müslümanım diyen
bütün bölgelerde.
Her bölgelerde biz yetişmeye elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Çünkü özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Madem ki innemel müminune ihvetün, bütün Müslümanlar kardeştir. Bu kardeşlerimizi biz boynu bükük bırakmak istemiyoruz. Ve bunlara can suyu derneği olarak can suyu olmaya çalışıyoruz.
O zaman şuradan başlayalım. Mesela Arakan.
Aralıklı zamanlarda biz oraya sürekli gıda yardımları gönderiyoruz. Ekibimiz evet. Yeni geldi zaten. Çünkü çok zor durumdalar. Baskı altındalar. Bu insanlara kimlik verilmiyor. Evlenilmesine müsaade edilmiyor. Yuva kurulmasına müsaade edilmiyor. Bunların ibadethaneleri yıkılıyor.
Şimdi şunu soracağım ben. Arakan'da Rohingya Müslümanları. Şimdi bu trajediyi aslında dünya da görüyor. Yani biz şunu biliyoruz ki Rohingya Müslümanları vatandaşlıkları yok.
Evet.
İş yapamıyorlar. Evleri yakılıyor. Dükkanları yakılıyor. Efendim Bangladeş bunları kabul etmek istemiyor. Arada Hı-hı. kalmış bir grup var burada. Ve evet. dünya bunu seyrediyor. Şimdi burada öncelikle bana göre Birleşmiş Milletler ve devletler nezdinde Arakan'a baskı yapılması gerekmiyor mu? Yani bu insanların, çünkü oradan evet. her türlü hakları elinden alınıyor. Bunun öncelikle bir devletler nezdinde çözülmesi gerekmiyor mu?
Kesinlikle devletler nezdinde çözülmesi lazım ama devletler yani bizim anlayışımız gibi değil. O devletleri, Türkiye devletinin anlayışı gibi değil. Özellikle maddi gözle baktıkları için her tarafa insani yönünü bu işin hesap bile edemiyorlar. Belki mantıklarından mı bu yok? Bilemiyorum. Belki de kasıtlı yapıyorlar. O insanları yani sanki başka bir ülkeden oraya taşınmışlar. Dolayısıyla onlar geldikleri yere gerek gitsinler, burada kalmasınlar. Kimisi suda boğulsun. Zaten bulundukları yer sürekli su içerisinde olan
evet.
yer. Perişan durumda o insanlar. Ama bizim yapacağımız şu. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama onları, o insanları kurtaracak olan, onların bir sahibi var, yaratıcısı var. Onları kurtaracak olan Cenab-ı Hak. Ama biz Müslüman olarak... Böyle muhtaç insanlara yardım yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Niyetimiz nedir, amelimiz nedir bu noktada?
Ona bakmak lazım.
Ona bakmak lazım. Türkiye bunu bir nebzede olsa yapıyor.
Hı hı.
Allah'a şükürler olsun. Şimdi Arakan'da sürekli kurban da gönderiyoruz. Adak kurbanları gönderiyoruz. Giyim eşyası gönderiyoruz. Giyim eşyaları her yerde uyum sağlamıyor da.
Hı hı.
Ama ağırlıkla gıda
evet.
o insanlara. İlaç gönderebildiğimiz kadarıyla ilaç göndermeye çalışıyoruz. Veya işte o bölgelerden alıp o insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bangladeş'e geçiyorum. Ben şimdi Arakan'da hemen sırayı bitişinde. Biraz geçtik. Hemen bitişiğinde. Bangladeş de çok sıkıntılı bir ülke. Gerek idari açıdan. Biraz da nüfusun çok yoğun olması, gelir kaynaklarının az olması, geri kalmış ülkelerden olması. Buraya da sürekli elimizi üzerinde su kuyularından al ki gıda, giyim, işte yapabildiğimiz yardımları yapmaya çalışıyoruz. Haiti depremini de yine daha önce söylemiştim. Oraya da gıda, ilaç yardımı, sağlık ekip gönderdiğimizi söylemiştik. Çeçen mülteciler var bu Gürcistan sınırında. Onların 1000 tane kadar çocuğunu sünnet ettirdik. Bütün masraflarını derneğimiz karşıladı. Böyle bir çalışmamız oldu. Hepsini ben anlatamıyorum. Böyle kısa kısa gitmek durumundayım. Kusura bakmayın. Çünkü, Şimdi Somali'ye geçmeden önce ben şöyle Afrika'ya bir uğramak istiyorum. Afrika'ya gıda yardımı yapıyoruz derken aklıma şöyle bir hadise geldi, yaşadım. Yine bir ekiple Nijer'e gittik. Mübarek Ramazan günü. Ramazan'da bir iftar yemeği verelim dedik. 3000 kişilik. Bir taraftan yardımlarımızı dağıtıyoruz. Bir taraftan da böyle bir yemek verelim. Değişik olur. İşte 3 tane Afrika sığırı aldık. Orada birkaç kişi bu işi yapıyormuş. Onlara dedik, biz onların yemeğini pişiremeyiz de. Pişirttiremeyiz de. Yani yememiz de mümkün değil. Çünkü damak şeyi var. Verdiğimiz yemek şu. Sadece pirinç üzeri et. Bunun dışında başka bir şey yok. Başka bir ülkeden getirttirdik plastik tabaklar, orada bulamadık. Böyle zor şartlarda yemeklerini 3 yerde pişirdiler. Bir yerde yemek yenecek. Ben buradaki gibi hayal ederek, yani işte ezan Allahu Ekber diyecek. Ben iftarımızı edeceğiz. Ondan sonra ben çıkıp diyeceğim ki bu size iftar, yapılan bu iftarı Türkiye'deki Müslümanlar ikram ediyor diye bunu anlatacağım. Kafamdan bunu düşünüyorum. İnsanlara ezan okundu. Buyurun dediler. İnsanlar yemiyorlar. Hani aç olan insan yer.
Evet.
Kimisi poşete dolduruyor, kimisi cebine dolduruyor, kimi işte orada bir yaşlı bir Müslüman yaklaştı. Demiş ki tercümana, patrona söyle, beni patron zannediyorlar. Patrona söyle, bu insanlara bunu çok görmesinler. Bu insanlar ömründe bir kere bile böyle bir yemek yemedi. Bak şimdi bizim sofralarımızı bir düşünelim.
Ya bir çorba. Bir de sadece o anı düşünmüyor. Belki işte sabahı düşünüyor, ertesi
sabahı düşünüyor. Yok, o da değil. O da değil. Şimdi ben de dedim ki ya niye yemiyorlar da böyle bir şey yapıyorlar, evet, işte dolduruyorlar vesaire falan deyince. Demiş ki ya bunlar ayaktaki olanlar. Ölmek üzere olan yaşlılar var, çocuklar var, hastalar var. Onlara götürecekler bunu. Dolayısıyla ben tabii o konuşmadan falan vazgeçtim. Arkamı döndüm. Gözlerim yaşardı tabii. Yani böyle bir manzaradan etkilenmemek mümkün değil. Orada böyle bir şey yaşadım. Ondan dolayı Afrika'ya gıda yardımı yapmamız gerekiyor bizi. Allah'ın bize verdiği bu nimeti paylaşmamız
değil,
gerekiyor.
Beyaz eşya değil bu anlattıklarınız, bakın. Lüks eşya değil, ayakkabı, kıyafeti, gıdadan bahsediyoruz.
Kesinlikle.
Ve yiyecek konusunda bu kadar sıkıntıda bu insanlar.
İşte aynı yerde şöyle bir şey daha yaşadım. Maradi bölgesi var. Nijer'in başkenti Niamey ile Maradi arası. Karayolla 11 saatlik bir yol. Orada giderken bir yerleşim merkezine uğramak durumunda kaldık namaz için. Orada mescitleri de böyle birazcık yerden yükseltmişler. Yanı açık, üstü açık. Yağmur mevsiminde ince bir kum oluşuyor. Onu getirip seriyorlar, beyaz kum. Onun üzerine secde ediyorlar. İşte namazımız orada kılacağız. Bir baktık orada feşli bir çocuk, 20-25 yaşlarında. Tahtadan bir şey, tekerlekli sandalye, öyle diyeyim, tahtadan. Rastgele yapılmış bir şey. Ama elinde küçük bir naylon poşetin içerisinde 3 tane limon, ceviz büyüklüğünde. Oradaki soruyorlar oturanlar, onları nereden aldın diye. Şimdi bu limon, diyormuş ki bunlarla ben orucumu iftar edeceğim. Limon ya, limon ceviz kadar her birisi. Öbürler de diyor ki ya nereden aldın, biz de alsak bulsak işte. Diyorlarmış. Bakın, Afrika'ya gıda yardımı yapmayıp da kime yapacağız biz? Bunlar Müslümanlar.
Kesinlikle.
Sokaklarda bile cemaatle namaz kılıyorlar. Çocuklar, kadınlar, hepsi teravih namazı kıldıklarına şahit olduk orada. Gördük. Biz bunların elinden tutmayacağız da kim tutacak? Sömürgeci Batı mı tutacak bunu? Yani elinden?
Gerçekten ihmal etmişiz o zaman. Biz bu bölgeyi sadece Türkiye olarak değil İslam dünyası olarak da
İslam dünyası
Afrika
olarak
ihmal edilmiş.
Evet. Evet bunu söylüyoruz.
Unutulmuş.
O yapılan işte 100 katlı gökdelenlerden bir tanesi yapılmasa, oralara dağıtılsa bir sürü insan evet. açlıktan ölmez, evet. kurtulur. Kesinlikle. Ama maalesef böyle bir şuuru edinememiş. İslam dünyasında da böyle bir sıkıntı var. Tabii Batı'nın etkisi altında kalmışız. Ağaçların dibinde bazen denk geliyorduk. Ben bir kilise yapmışlar oraya. Yani ruh yok o kiliselerde. Hı hı. Çocukları toplamışlar. Biz de arabayı durdurduk. Bir ağacın gölgesinde onlara eğitim veriyorlar. Papazları da oradaki alttan. Bizi tabii gayet güzel karşıladılar. Biz zannettiler ki bizi beyaz olunca da
Batı'dan geldi.
Batı'dan geldi. Fransız falan sanıyorlar. Ama tabii Müslüman olduğumuzu söyleyince de biraz tuhaflaştı. O çocukları toplamışlar oralara. Özellikle maddi bir şeyler ailelerine yardım etmek suretiyle insan kapmaya çalışıyorlar.
Evet.
Yardım değil. Bu insanlar...
Yani misyonerlik faaliyeti diyebilir miyiz?
Tabii. Kesinlikle öyle.
Peki yeri gelmişken o zaman gittiğiniz yerlerde bu tür çalışmalara denk geldiniz mi? Mesela Batılı yardım kuruluşlarının yardım amacıyla gelip oralarda misyonerlik çalışmaları, mesela bir tanesi bu. Şahit olduğumuz.
Kesinlikle bir tane dışında. Bir tanesi bu. Biraz da işi tabii kendilerince gizli yapıyorlar.
Kamufle.
Açıktan yapmıyorlar ama bir bayana denk geldim. Böyle sıradan giyimli, genç, 20-25 yaşlarında. Her gittiğimiz yerde o bayanla karşılaştık. Fransa'da memurmuş.
Evet.
Oranın kiliseler birliğinden izin almış. Senelik iznini oralarda geçiriyor. O fakir insanlarla işte ottan, saptan onlarla birlikte onlar ne yiyorsa yiyor. Onlarla birlikte onlara Hristiyanlığı anlatmaya çalışıyor. Bilahare öğrendik onu biz. Her gittiğimiz yerde de karşılaştık o kadınla.
Hı hı.
Sürekli dolaşıyor. Ve o dolaştığı yerlerde enteresandır. Bir Müslümanın birisi takkesi başında. Evinin önünde duruyor. Bir tane entarisi var adamın üzerine. Yaklaştık dedik ya evin içini çekebilir miyiz dedik.
Hı hı.
Acı acı gülümseyerek böyle buyurun dedi.
Ne
şöyle bir baktık evin içerisine. İnanır mısın? İnsanın bir yere işte sergisi olur bir oturur.
Bir kilimdir,
ince de olsa.
Bir döşektir.
Bir işte bez parçası bir şey olur veya üstüne çektiği bir şey olur, bir kazanı kapağı olur. Adamı bir tane orada ibrik var naylondan ve oradan çıktıktan sonra çok ruh olarak çok değil sıkıntı yaşadım.
Hayatlarımız arasında uçurumlar
kesinlikle
var.
Kesinlikle ben burayı düşünüyorum. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız eşyalar işte bakıyorsun sokaklarda yeni yeni koltuklar atılmış, yeni yeni masalar, dolaplar atılmış. Ben yaşadığım yerde görüyorum bunları.
Evet.
O insanlarda bunların hiçbirisi yok. Bu insanları bizim ayağa kaldırmamız lazım.
Kesinlikle.
Kendi devletleri ise hep ya İngilizlerin şeyinde, güdümünde veyahut da Fransızların bu sömürgeci devletleri
güdümünde. Genelde de zannediyorum güdümünde. İç karışıklıklar da var değil mi? Yani
tabii silahı veriyor. Onları birbirine öldürttürüyor. Bir taraftan para kazanıyor. Bir taraftan oraya sahip oluyor. Bir taraftan oraların işte maddi bir takım şeylerini, değerlerini alıp götürüyor, taşıyor.
Evet. Karşılıklı
evet, gıda yardımı deyince böyle bir şey yaşadım. Ramazan'daydı. Evet. Onu da paylaşmış olduk. Şimdi Afrika'da külliye, cami, okul yapımı, su kuyusu çalışmalarımız var. Buna biraz değinmek istiyorum.
Hı
hı. Şu anda Gana'da bir ekibimiz var. Orada bir sondaj makinamız var. Seri olarak su kuyularını açmaya devam ediyor. Diğer ülkelere şimdi Gana'yı bitirdikten sonra içerilere doğru Burkina
Faso. Yani makine size mi ait?
Makine bize ait. Ne derneğimize ait. Evet. Kendimiz yaptık.
Hı hı.
Yaptırttırdık burada. Buradan gemiyle oraya gönderttirdik. Orada ekibimiz var. Ustamız var. Onlar sürekli su kuyusu açmaya devam ediyorlar.
Yerine devam başlıyorlar.
Tabii. Buradan da sağ olsun insanlarımız bu görüntüleri gördükten sonra rağbet ediyorlar.
Hı hı.
Ve su kuyuları açtırıyorlar. Kendi babası, anası, kardeşi, eşi, çocukları adına. Üzerine de kalıcı olarak böyle burada pirinçten yaptırıyoruz. Bir tarafta Türk bayrağımız, bir tarafta derneğimizin amblemi. Ve böylece orada kalıcı bir eser bırakıyoruz. Camilerin, daha çok okulların, böyle yerleşim birimlerinin ortasına açıyoruz. Hakikaten orada yağmur mevsiminde çok büyük seller geliyor. Şimdi bir unu kavurursunuz, içerisine bir damla bir şey dökülünce yağ veya su neyse, hı hı, nasıl yuvarlanır böyle?
Top olur.
Toprak kavruluyor, yağmur mevsiminde çok büyük seller oluşuyor orada. Dolayısıyla insanlar tabii o sel su halinde kalmıyor, çamur oluyor.
Çamur oluyor.
O çamurun içerisinde yıkanan insanları gördük. Bir bizim çıkardığımız suyu bir leğende, bir de onların önceden içtiği suyu, emin olun sadece çamur içiyor insanlar.
Evet.
Ama bunun üstesinden gelemezler mi? Gelebilirler. Rehberlik yapılması gerekiyor bu insanlara.
O suların belki tutulması barajlar şeklinde, göletler şeklinde daha sonra kullanılmak üzere. Ama
şimdi
işte bunları da
su
beyin
da
yapacak.
Çok derinden çıkmıyor. Mesela diyelim ki Ankara'da bile bazı yerlerde 250 metreye falan inmeden su çıkmıyor.
Evet.
Ama orada 60 metreden 80 metreden su çıkabiliyor. Çok eski kara olduğu için orası. Toprağı çok sert.
Kullanılabilir su mu? Yani
efendim?
İçilebilir su mu yoksa?
İçilebilir su tabii, ona ulaşıyoruz. Hatta bazı yerlerde dedim ki bu su şimdi çıktı, bu çocukları bununla sık sık yıkayın da çabuk büyüsünler.
Evet.
Aynen cevapları şu oldu. Şu ana kadar suyumuz yoktu, şimdi suyumuz sayenizde geldi. Allah razı olsun. Bundan sonra çocuklarımızı sık sık yıkayacağız gibi
İnşallah.
Bir
evet,
ifadeyle
yani,
cevap
su,
verdiler.
Su hayattır, su medeniyettir.
Elbette.
Aynı zamanda değil
elbette,
mi? Ve hayırların da en güzelidir aslında.
Evet, su olmadan hiçbir şey olmaz yani.
Evet, bu konuda inşallah dinleyicilerimizin de desteğini de bekliyoruz tabii ki.
Kesinlikle Can Suyu Derneği bu konuda hakikaten çok büyük mesafeler aldı. Biz yardımsever insanımızın yardımlarını bu şekilde inşallah değerlendiriyoruz.
Evet.
Yardımlarını bekleriz. Evet, şimdi Afrika'nın anlatarak bitiremem yaşananları.
Evet.
Çok değişik hadiseler yaşanıyor. Şimdi bir olay daha aklıma geldi. Bilmiyorum, onu da anlatayım.
Anlatın. Çünkü bu evet, yaşanmışlıklar çok daha etkili bence.
Evet. Yardım dağıtıyoruz. Bir okulun bahçesindeyiz. Nijer'de. İnsanlara dediler ki sıraya geçin.
Hı hı.
İnsanlar sıraya geçti. Kadınlar daha doğrusu. Erkekler değil de kadınlar geliyor genelde. Biz de buradan giderken böyle yanımızda derneğimizin bastırmış olduğumuz bonbon şekerler var ya.
Hı hı.
Onlardan veyahut da daha başka şekerlerden de alıp böyle çocukları gördükçe onlar için çok önemli. Bir tane avucuna veriyorsun çocuğun, onun için bayram yapıyor. Hı hı. Onların gönlünü almak için böyle
evet,
çantama dolduruyorum otelden. İşte küçük bir çantam var omzumda. Onunla çocuklara gördüğümü böyle veriyorum. İnsanlar sırada. Çocuklara ben şeker veriyorum. Ekip de poşetlerine yardım dağıtıyor. Bir baktım kadının birisinin kucağında küçük bir çocuk var.
Hı hı.
Böyle zeytin gibi. Üstünde başında da hiçbir şey yok. Aynen zeytin. Rengi de zeytin. Kendisi de zeytin. Şimdi çocuğa uzattım şekeri, algılayamadı. Çok küçük.
Hı hı.
Elinde tuttum avucunu, açtım şekeri avucuna, böyle yumuk oluyor ya çocukların, hı hı, onu sıktı böyle. Çocuk onu tuttu. Dedim ki ya bu kadın canı çekmiştir, bir tane de buna vereyim dedim.
Hı hı.
Kadına şöyle şekeri ikram ettim. O anda kadının gözlerinden bir ışık. Ben böyle bir şey ömrümde hiç görmedim. Böyle bir sevinç, böyle bir ışık. Arkamı döndüm, dans etmeye başladı. Afrika dans etmeye sevincinde.
O kadar.
O kadar dans etmeye. Yani beni insan yerine koydu da bu adam bir şeker verdi. Tabii arkamı döndüm, yine gözlerinden yaşlar şapır şapır aktı.
Tabii.
Şimdi ben Afrika'nın neyini anlatayım?
Ya.
Ha, bu yardıma muhtaç insanlar başka yerlerde yok mu? Var, dünyanın her tarafında var. Bize düşen, zengine düşen, Allah'ın nimet verdiklerine düşen görev, onun şükrünü eda edebilmek. Sadece dille değil, böyle fiili olarak.
Hani sizin söylediğiniz gibi belki diğer bölgelerde, birçok bölgede şu oldu. Vardı, kaybettiler. Yakın dönemde kaybettiler. Ama Afrika bu güzellikleri belki de yüzyıllar öncesinde kaybetti. Birçok ülke sömürge dönemi yaşadı çünkü onlar. Mesela
evet,
hani biz Irak'tan, Afganistan'dan bahsediyoruz. Yani Irak'ta düne kadar, Suriye'de düne kadar bu muhtaç durumdaki insanlar varlıklıydı. Yani yemeği ya da lezzetleri biliyorlardı. Afrikalı o güzellikleri unutalı çok oldu. Onun için belki de bu Afrika hani bu kadar üzdü bizi.
Afrika üzülmeyecek gibi değil. Yani
değil
yaşanan o gördüğün hadiselerden bir insanın etkilenmemesi mümkün değil.
Kesinlikle, kesinlikle.
Gözlerinde görüyorsun, yaşıyorsun. Kendi yaşantın var. Bir de burayı düşünüyorsun. Havamız mutedil, suyumuz tertemiz. Bir de burada şikayet edenler insanın aklına geliyor çünkü bilmiyorlar orayı.
Değil mi? Beş takım evet. elbise var, belki altıncı ya da ne bileyim 10 tane ayakkabı var, niye 11.'yi alamadım diye derdimiz tasamız.
Evet, yani Allah bize birçok nimet vermiş. Bunu mümkün mertebe daha çok paylaşalım, Allah bize daha çok versin.
Arttırsın değil mi?
Daha çok
evet. arttırsın. Paylaştıkça artmıyor mu aslında?
Artıyor, ayet-i kerime var. Siz ne kadar şükrederseniz ben size nimetimi o kadar ziyadelendiririm. Çoğaltırım, arttırırım. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor.
Evet.
Ayet-i kerime bu. Dolayısıyla Allah'ın bize verdiklerini millet olarak diyorum ben, ümmeti kucaklamaya devam edeceğiz. Ben burada sizlere böyle bir imkanı verdiğiniz için, yaşadıklarımızı anlatabilme şansını bize verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Lafçı. Gerçekten bu deneyimleriniz, özellikle de yaşanmışlıklarınız bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Yarım kaldı ama inşallah bir başka programda yine devam i̇nşallah. Edeceğiz. Bu güzel sohbeti biz duyamadık. Evet. Değil mi Gökçen?
Tekrar bekleriz inşallah.
Elimizden evet. geldiği kadar inşallah anlatmaya çalışalım.
İnşallah. Allah güç kuvvet versin, kolaylık versin.
Amin.
Bu güzel çalışmalara devam edin.
İnşallah.
Evet değerli dinleyenler, bugün de bu güzel birlikteliğin sonuna geldik. Gönül Köprüsü Kurumlarımız programının sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Cansu'yu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Sayın Cemalettin Lafçı bizlerle birlikteydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her konuda tabii ki sivil toplum kuruluşlarımız sizlerin desteğine, yardımına ihtiyacı var. Çünkü onlar veren elle alan eli buluşturuyorlar. Efendim bugünlük bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Köprüsü Kurumlarımız.
Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.